Sayın Bahar Leventoğlu, bugün sizinle Türkiye'deki protestoları ve bunun Türkiye demokrasisine yansımalarını ele alacağız. Ve ben ilk olarak bu soruyla başlamak istiyorum. Türkiye'deki protestolar Türk demokrasisi açısından nasıl değerlendirilebilir?
Bunu cevaplamak için öncelikle Türkiye'deki demokrasiye bir bakmamız lazım. Türkiye'deki demokrasi, gelişmiş demokrasilerde gördüğümüz çoğulcu demokrasi değil, henüz değil. Hala çoğunlukçu. Yine gelişmiş ülkelerde gördüğümüz gibi katılımcı demokrasi de değil, sandık demokrasisi. Ve geçmişteki diğer sağ iktidarlarla tutarlı şekilde şu andaki iktidar da demokrasiyi çoğunluğun azınlığa tahakkümü olarak algılıyor. Ve sürekli kendi iktidarının sandıktan çıktığını söylüyor ve sandıkta görüşürüz mesajları veriyor. Ama Gezi Parkı protestolarına baktığımızda artık bu geleneksel siyaset tipinin çalışmadığını görüyoruz. Toplumun bazı kesimlerine, özellikle bu örnekte gördüğümüz şehirli gençlere artık geleneksel siyaset hitap etmiyor. Yani seçimden seçime demokrasi, belirli aralıklarla gidip oyunuzu veriyorsunuz ve ondan sonra yönetime hiçbir şekilde katılmıyorsunuz. Bu artık Türkiye toplumuna yetmiyor. Bunu gördük Gezi Parkı'nda. Ama toplumun demokratik taleplerini hükümete duyurmak için kullanacakları kanallar da mevcut değil Türkiye demokrasisinde. Yerinden yönetim olsun, karar alma sürecine toplumun dahil edilmesi olsun. Özellikle mesela bu örneği, Gezi Parkı örneğine baktığımızda insanların günlük hayatlarını etkileyecek önemli kararlar alınıyor. Ama onların bu kararlar hakkında fikri hiçbir şekilde sorulmuyor. Demokratik taleplerini hükümete duyurmak için kullanacakları kanallar mevcut değil. Dolayısıyla bu şekilde tıkanmış siyaset şekli toplumda patlamaya yol açıyor. Bu da gayet normal. Gezi Parkı'nda iktidarın çok sevdiği bu sandık demokrasisinin artık değişmekte olduğunu görüyoruz. Türkiye toplumu ve özellikle gösterilerde başı çeken gençler oy verme dışında da kendilerinin dinlenmesini talep ediyorlar artık. Ve bunlar bence katılımcı demokrasinin artık Türkiye'ye geliyor olduğunun müjdecisi. Çok olumlu bir gelişme. Gezi Parkı tabii ki Türkiye'nin hükümet karşıtı gördüğü ilk protesto değil. Özellikle 1980 öncesini düşünürseniz. Ama hareketin dokusu çok farklı. Çünkü çok değişik siyasi görüşlerden insanlar bir arada hareket ediyorlar. Çevre duyarlılığının arttığını görüyoruz. Özellikle yerel sorunların çözümünde katılımcılık talebinin yükseldiğini görüyoruz. Ve bu Türkiye'de demokrasinin geleceği açısından çok umut verici bir gelişme ona göre.
Şimdi az önce yaptığınız değerlendirmede katılımcı demokrasi açısından biraz da kanalların açık olmamasından bahsettiniz. Hem bu çerçevede hem de hükümet ve göstericiler arasındaki diyalog açısından bundan sonra yapılması gerekenler nedir? Bunu sizden alayım ben.
Şimdi göstericilerin talepleri gayet somut. Karşılanması da bence gayet kolay. Taksim dayanışmasının 4 ana talebi var. Gezi Parkı park olarak kalacak. Gezi Parkı'ndaki direnişten başlayarak halkın demokratik haklarını kullanmasını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan sorumlular, başta İstanbul Valisi ve Emniyet Genel Müdürü olmak üzere istifa etmelidir. Bunu istiyor Taksim dayanışması. Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınanlar var. Bunların serbest bırakılmasını istiyorlar. Ve Taksim başta olmak üzere Türkiye'deki bütün meydanlarda, kamusal alanlarda toplantı eylem yasaklarına son verilmesini istiyorlar. Bu dört ana talep. Ve bence bunlar gayet somut, makul, karşılanması kolay talepler. Hükümetin bunları hızla yerine getirmesi lazım. Benim fikrim, eğer Başbakan Topçuk Kışlası inadından vazgeçerse ve Gezi Parkı'na dokunmayacağını açıklarsa problem çözülecek. Ama şunu da söylemeliyiz. Gezi Parkı'nın park olarak kalması ve göstericilerin diğer taleplerinin karşılanması Türkiye'nin demokrasi problemini çözmeyecek. Yani öncelikle hükümetin bu daha evvel söylediğim çoğunluklu demokrasi anlayışından, yani biz çoğunluğuz, istediğimizi yaparız tavrının acilen vazgeçmesi lazım. %50'nin oyunu almış bir hükümet, kendisine oy vermeyen diğer 150'nin hak ve özgürlüklerini garantiye almak durumundadır. Yani çoğulcu demokrasi bunu gerektiriyor. Bir yandan protestocular ne yapmalı bundan sonra diyebiliriz. 2 hafta oldu. Siyasi fikirleri, siyasi sloganları ve marjinal grupları bir tarafa koyarak, bugüne kadar yaptıkları gibi mizah dilini en güzel şekilde kullanarak, şarkılarla, türkülerle demokratik talepleri inelemeye devam. Ta ki birisi gerçekten kulak verene kadar.
Gösteriler Türkiye'de bir kutuplaşmaya mı işaret ediyor? Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor?
AKP ve özellikle Başbakan son yıllarda İslamcı kimliğini giderek artan biçimde ön plana çıkarmaya başladı. Tabii burada hükümetin 3 kez art arda genel seçimde başarılı olmasının ve her defasında da oyunu artırarak iktidara gelmesinin payı büyük. Yani Başbakan ve hükümeti toplumun seküler kesimlerini adeta kültür savaşı ilan etmiş vaziyette. Ben açıkçası hükümetin Taksim projesini de bu kültür savaşının bir uzantısı olarak görüyorum. Başbakan Taksim'deki hayat tarzını sevmiyor. Çünkü Taksim'de alkol var, gece hayatı var, orada gençler öpüşüyor. Bunlar Erdoğan'ın yetiştirmek istediği dindar gençlik için iyi örnek teşkil etmiyor. O yüzden Taksim'i dönüştürerek oradaki hayat tarzını yok etmeye çalışıyor. Şimdi Gezi Parkı artık bir sembol. Başbakan ve hükümeti kendi tercihleri olan hayat tarzını ve kendi ahlak anlayışlarını istedikleri şekilde topluma dayatamazlar. Ve hükümetin saydığı hareketleri sadece ulusalcı çevreleri değil, özgürlüklerini tehdit altında gören, bugüne kadar da bizim apolitik gözüyle baktığımız gençliğin de tepkisini topluyor. Ve bu topladığı tepkiler karşısında yatıştırıcı ve kucaklayıcı olmasını beklediğimiz başbakan bilakis gayet sert, gayet tahammülsüz. Yani artık biz ve onlar diyerek bloklaştırma başladı. Yani kutuplaşma siyasi düzeyde başlayıp topluma yayılıyor maalesef.
Peki son olarak ben şunu sorayım size. Gösterilerin seçimlere etkisi olur mu? Nasıl bir etkisi olur?
Şu an bir şey söylemek için çok erken. Şöyle ki Türkiye gündemi biliyorsunuz çok hızlı değişen bir ülke. 2 hafta sonra ne konuşacağımızı bilmiyoruz. Ama şu an duruma bakaraktan ben bunun AKP'ye çok büyük ölçüde oy kaybettireceğini düşünmüyorum. Birincisi Türkiye'li seçmenin oy verirken hala en önem verdiği konu ekonomi. O da şimdiye kadar fena gitmiyor veya en azından genel algı o yönde. İkincisi Türkiye kendi içinde çok barışık bir ülke değil. Belirli kültürel fay hatları var ve AKP şu an Türkiye'nin partisi olma derdinde değil, muhafazakar tabanını tutma derdinde olduğu için Erdoğan bu Gezi Parkı direnişi esnasında da gördüğümüz ve bu bölünmeyi kışkırtacak şekilde sertleşerek biz ve onlar ayrımının pekala önümüzdeki seçim kampanyasında da sürdürebilir diye düşünüyorum. Fakat belli olmaz. Bakarsınız Gezi Parkı belki de bir başlangıç. Hükümet dedik yönetim şekline devam ederse başka Gezi Parkı krizleri yaşayabiliriz. O zaman bu tip olayların ekonomiye, borsaya vesaire yansımasıyla AKP oy kaybetmeye de başlayabilir. Yani böyle bir senaryoda tabii Gezi Parkı belki de sonun başlangıcı da olabilir AKP hükümeti için. Bu krizin sonucu ne olursa olsun bence Gezi Parkı Türkiye'ye katılımcı demokrasinin geldiğinin müjdecisi. Gezi Parkı hareketinin en azından seçimden seçime ve çoğunlukçu demokrasi anlayışının katılımcı ve çoğulcu demokrasiye dönüşmesinde rol oynayacağını düşünüyorum ben. Bu da Türkiye demokrasinin geleceği açısından bence çok olumlu bir gelişme.
Sayın Bahar Leventoğlu, değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.